Ayrım 13, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 175. 7. Bölüm. Çarşamba günü yağmur akşama kadar hiç dinmeden yağdı. Öğleden sonra da Kuzey Denizi'nden doğru gelen sis, Clay, Hobbs End ve Blakeney'de etkisini gösterdi. Havaya rağmen Joanna Gray öğle yemeğinden sonra bahçeye çıktı. Koruluğun yanındaki sebze bahçesinde patates toplamaya çalışırken bahçe kapısının gıcırdadığını duydu. Patch hemen havlamaya başladı ve fişek gibi ileri atıldı. Joanna Gray arkasına döndüğü zaman orta boylu, soluk yüzlü bir adamla karşılaştı. Yabancı geniş omuzluydu, siyah, kuşaklı bir yağmurluk giymişti. Başında da tweed kasket vardı. Elinde bir Gladstone çanta taşıyordu ve masmavi gözleri vardı. Adam yumuşak bir sesle ve İrlandalı şivesiyle ''Bayan Gray siz misiniz?'' diye sordu. ''Bayan Joanna Gray'i arıyorum.'' ''Tamam, benim.'' Heyecandan kadının midesi ağzına gelecek gibi olmuştu. Bir an soluk almakta güçlük çekti. Adam gülümsedi. ''Kalbe hiç sönmeyecek bir meşale yakacağım.'' ''Büyük olan gerçektir ve her şeyin üstündedir.'' Liam Devlin gülümsedi. ''Bir fincan çay içmek isterdim Bayan Gray. Çok berbat bir yolculuk yaptım.'' Devlin pazartesi günü Belfast'tan Heysham'a giden gece trenine bilet bulamamıştı. Glasgow yoluyla giden tren içinde bilet kalmamıştı. Fakat dost görünüşlü bir gişe memurunun önerisi onu Larne'ye gitmeye zorlamış ve orada hiç değilse salı sabahı İskoçya'da Stranraer'e gidecek vapurda bilet bulabilmişti. Stranraer'den Carlisle'a gelmiş, orada Leeds'e gitmek üzere tren değiştirmişti. Orada da çarşamba sabahına kadar beklemek zorunda kalmış, sabahın erken saatlerinde Peterborough'ya hareket eden trene binmişti. Oradan da Kingsley'ine giden Banlieue trenine binmişti. Joanna Gray soba başında çay hazırlarken Devlin de bu dolambaçlı yolculuğu hatırlamıştı. Yaşlı kadın, yolculuk nasıl geçti diye sordu. Pek de kötü sayılmaz, ancak bazı bakımlardan şaşırtıcı oldu diyebilirim. Yani nasıl? İnsanlar, genel görünüş pek de umduğum gibi bulmadım. Devlin özellikle Leeds istasyonundaki lokantayı hatırlamıştı. Geceyi orada tren beklemekle geçiren kalabalık gözlerinin önünde canlanmıştı. Yolcuların hepsi de neşeli ve umutluydular. Devlin'in Berlin istasyonuna son gidişinde gördüğü insanlarla tam bir çelişki yaratıyorlardı. Bayan Gray çay tepsisini masaya getirirken Devlin, ''Bu insanlar savaşı kazanacaklarına iyiden iyiye inanmış görünüyorlar.'' dedi. Yaşlı kadın şaşkınlar cenneti diye mırıldandı. ''Bu insanlar hiç akıllanamıyorlar. Führer'in Almanya'ya kazandırdığı disiplin ve örgütlenme duygusunu bunlar hiçbir zaman benimseyemediler.'' Devlin Berlin'de müttefiklerin bombalarıyla enkaz haline gelmiş bölgeleri hatırlayınca o eski güzel günlerin yerinde yerler estiğini belirtmeye niyetlendi. Ama böyle bir sözün iyi karşılanmayacağını düşünerek susmayı tercih etti. Devlin çayını yudumlarken Bayan Gray'in köşedeki dolabın önüne gidip dolaptan bir viski şişesini alışını izledi. Bu sevimli ak saçlı derli toplu görünüşlü kadının gerçek kişiliğine şaşmamak elinde değildi. Joanna Gray iki bardağı viskiyle doldurdu, sonra birini havaya kaldırdı. ''Başlayacağımız serüvenin şerefine'' dedi. Kadının gözleri parlıyordu. Devlin kadına İspanyol armadası içinde aynı şeylerin söylendiğini belirtebilirdi. Ama armadanın başına gelenleri hatırlayınca gene susmayı tercih etti. Ciddi bir tavırla ''Şerefe'' diye mırıldandı. ''Güzel.'' Joanna Gray bardağı elinden bıraktı. ''Şimdi senin elindeki belgeleri bir gözden geçireyim. Her şeyin tamam olup olmadığını anlamam gerek.'' Devlin pasaportunu, ordudan ihraç belgesini, eski kumandanının yazdığı sicili, doğduğu kasabanın papazının yazdığı ihal belgesini ve tıbbi durumunu belirten çeşitli belgeleri kadına verdi. ''Joanna mükemmel'' dedi. ''Bunlar gerçekten gayet iyi. Şimdi ne yapacağımızı anlatayım.'' ''Sana buranın patronu sayılan Sir Henry Willoughby'nin yanında iş buldum. Adam hemen seni görmek istiyordu. O işi bugün bitiririz. Yarın sabah da seni Fakenham'a götüreceğim. Buradan 10 mil kadar uzakta küçük bir kasaba.'' ''Orada ne yapacağım?'' Bölgenin polis merkezine başvuracaksın. Sana orada tüm İrlandalı vatandaşların doldurdukları kayıt formlarından verecekler. Ayrıca bir de pasaport fotoğrafına ihtiyacın olacak. Ama onu almak mesele değil. Sonra da sigorta kağıdı, kimlik belgesi, yiyecek kartı ve giyecek kuponlarına ihtiyacın olacak. Joanna Gray bunları söylerken parmaklarıyla da hesap yapıyordu. Devlin gülümsedi. Hey, dur bakalım, bu iş bana pek zor gelmeye başladı. Cumartesiden itibaren 3 hafta burada kalacağım, hepsi bu kadar. Yani gelmemle ortadan kaybolmam bir olacak demektir. Ama bu saydıklarımın hepsi gerekli. Herkes bunları taşımak zorunda. Fakenham'da ya da Kingsley'inde fazla meraklı bir memur bir belgenin eksik olduğunu fark ederse hemen soruşturma açılır ve işleri berbat ederiz. Devlin neşeli neşeli, pekala patron sensin, bildiğin gibi yap dedi. Şimdi gelelim şu işe. Hobsent'te bataklık bekçiliği yapacaksın. Sana bir de ev verecekler. Pek ağım şahım bir şey değil ama idare eder. Peki benim görevim ne olacak? Genellikle avcıları kollayacaksın. Ayrıca sürekli olarak denetlenmesi gereken kapılar var. 2 yıldan beri bekçi bulamıyorlardı. Ayrıca vahşi hayvanları da hizaya getireceksin. Tilkiler yaban tavuklarına musallat oluyorlar. Peki ne yapacağım? Tilkilere taş mı atacağım? Hayır, Sir Henry sana bir av tüfeği verecek. Aman beyefendi, eksik olmasın. Peki oraya buraya gidip gelmeyi nasıl halledeceğim? Ben elimden geleni yaptım. Sir Henry'i kandırdım. Kasabanın motorlu bisikletlerinden birini sana vermeye razı ettim. Toprakla çalışan bir işçi olduğuna göre böyle bir araç kullanmanı garipsemezler. Zaten artık otobüs falan pek bulunmuyor. Halkın çoğuna da kasabaya gidip aylık ihtiyaçlarını gidermeleri için karneyle yakıt veriyorlar. Dışarıdan bir korna sesi duyuldu. Joanna Gray oturma salonuna gitti ve hemen geri döndü. Sir Henry geldi dedi. Konuşmayı bana bırak. Sadece gayet alçak gönüllü ve minnettar görünmeye çalış. Sana soru sorulmadıkça da ağzını açma. Sir Henry bundan hoşlanacaktır. Onu buraya buyur edeceğim. Yaşlı kadın dışarı çıktı. Devlin içeride bekliyordu. Dış kapının açıldığını ve Joanna Gray'in bir hayret çığlığı kopardığını duydu. Sir Henry, Holt'ta önemli bir toplantı var. Oraya giderken uğradım, Joanna dedi. Benden istediğin bir şey var mı diye merak ettim de. Kadın daha alçak bir sesle karşılık vermişti. Onun için Devlin, Joanna Gray'in ne dediğini duyamadı. Sir Henry de sesini alçalttı. Dışarıda kısa süren bir konuşma oldu ve nihayet ikisi birlikte mutfağa geldiler. Sir Henry, muhafız alayının yarbay üniformasını giymişti. 1. Dünya Savaşı ve Hindistan Savaşı'nda aldığı madalyalar sol göğüs cebinin üzerinde bir renk cümbüşü halinde göz kamaştırıyordu. Sir Henry bir elini arkasına koyup öbür eliyle de bıyıklarını düzeltirken Devlin'i büyük bir dikkatle süzdü. ''Demek siz Devlin'siniz öyle mi?'' Devlin ayağa kalktı, tweed kasketini elinde evirip çevirmeye başladı. Sıkılgan bir tavırla ''Size teşekkür etmek isterim efendim'' dedi. İrlanda şivesinin dikkati çekmesi için de özel çaba harcıyordu. ''Bayan Gray, benim uğruma katlandığınız zahmetleri anlattı efendim. Bu iyilikten de öte bir davranış. Sağ olun efendim.'' Sir Henry sert bir sesle ''Yok canım, o kadar da gözünde büyütme. Sen vatanın için elinden geleni yaptın değil mi? Duyduğuma göre Fransa'da hapı yutmuşsun.'' Devlin hararetle başını salladı. Sir Henry de İrlandalı'ya doğru eğildi. Devlin'in alnında İrlanda'da özel bölüm dedektiflerinden birinin mermisiyle açılan yaranın izini dikkatle inceledi. ''Aman tanrım!'' diye mırıldandı. ''Bana sorarsan senin burada bulunman bile büyük bir şans eseri.'' ''Joanna Gray, senin yerine onunla ben ilgileneyim.'' dedim Henry. ''Tabii senin için bir sakıncası yoksa.'' dedi. ''Şu sıralarda senin çok işin var, bunu biliyorum.'' ''Ah, bunu yaparsan çok iyi olur cancağızım.'' Sir Henry saatine baktı. ''Yarım saat sonra Holt'ta olmalıyım.'' Söylenecek başka bir söz kalmadı. ''Ben Devlin'i eve götürürüm. Sonra da çalışacağım bölgeyi gezdiririm.'' ''Hani doğrusunu söylemek gerekirse Hobsend'de olup bitenleri belki sen benden daha iyi biliyorsundur.'' Yaşlı adam bir an için her şeyi unutup kolunu kadının beline doladı. Sonra hemen geri çekildi. Devlin'e döndü. ''Fakenham polis merkezine hemen başvurmayı sakın ihmal etme.'' dedi. ''Orada neler yapmak gerektiğini biliyor musun?''
''Evet efendim, biliyorum.''
''Bana sormak istediğin bir şey var mı?''
''Silah meselesini soracaktım efendim. Anladığıma göre benim ara sıra atış yapmam gerekiyormuş.''
''Ah evet, önemli değil. Yarın öğleden sonra Grange'a uğra. Bu işi bitiriverelim. Yarın öğleden sonra bisikleti de alabilirsin.
Bayan Gray sana bundan söz etti değil mi? Ama unutma, ayda sadece 3 galon yakıt alabilirsin. Artık bununla idare etmeye çalışacaksın. Hepimiz fedakarlıklara katlanmak zorundayız.
Sir Henry tekrar bıyıklarını sıvazladı.
Bir Lancaster uçağı Ruhr'a varabilmek için tam 2000 galon benzin kullanıyor Devlin. Bunu biliyor muydun?
Hayır efendim.
Gördün mü? Hepimiz elimizden geleni yapmaya hazır olmalıyız.
Giovanna Gray erkeğin koluna girdi.
Henry, toplantıya geç kalacaksın.
Ah tabii öyle. Sir Henry İrlandalı'yı başıyla selamladı. Pekala Devlin, öyleyse seninle yarın öğleden sonra görüşürüz.
Devlin elini alnına götürdü ve oturma odasına geçmek için onların sokak kapısından çıkmalarını bekledi. Sir Henry'nin arabaya binip gidişini pencereden izledi. Giovanna Gray geriye döndüğü zaman da bir sigara yakmak üzereydi.
Devlin, sana bir şey soracağım dedi. Bu adamla Churchill'in dost oldukları doğru mu?
Benim anladığım kadarıyla birbirlerini hiç görmemişler. Studley Grange, Elizabeth devrini yansıtan bahçeleriyle ün yapmıştır. Başbakan Londra'ya dönmeden önce sakin bir hafta sonu geçirip biraz da resim yapmayı tasarlamış.
Tabii Sir Henry de hemen etek öpüp ona ev sahipliği yapmak istemiş, öyle mi? Ah evet, anlıyorum.
Giovanna Gray başını salladı.
Ağzından bir şey kaçıracaksın diye ödüm koptu Devlin. Sen kötü bir adamsın.
Devlin, adım Lyme dedi. Bana Lyme dersen daha iyi olur. Özellikle ben sana Bayan Gray diye hitap ettiğime göre senin de soyadım yerine ismimi kullanman gerekiyor. Galiba bu adam sana tutkun, hem de bu yaşta.
Sonbahar aşkı pek de duyulmamış bir şey değil.
Bana daha çok kış aşkı gibi geldi. Neyse, bir bakıma bu durum çok işe yarayacak.
İşe yaramak ne kelime, bizim için gerekli. Hadi sen çantanı getir, ben de arabayı hazırlayayım. Hop sen de gidelim.
Denizden gelen rüzgarla yağan yağmur havayı iyice soğutmuştu. Bataklık da sisle kaplıydı. Giovanna Gray eski bekçinin evinin avlusunda arabayı durdurttuğu zaman Devlin dışarı çıktı. Düşünceli düşünceli çevresine bakındı. Burası garip, esrarengiz bir yerdi. İnsanın saçlarını diken diken edecek türdendi. Sislerin arasından ara sıra duyulan kuş sesleri ve görünmeyen kanatların çırpılışı insanı ürkütüyordu.
İşsiz bir yer sözüyle ne demek istediğini gayet iyi anladım.
Giovanna Gray kapının önündeki düzgün bir taşın altından bir anahtar aldı. Bununla kapıyı açtı. Dar bir koridora girdiler. İçerisi rutubetliydi. Duvarların beyaz badanası yer yer kabarmıştı. Solda bir kapı büyüyecek bir mutfak ve oturma odasına açılıyordu. Bu odanın da döşemesi taştı. Fakat bir köşede büyük bir şömine ve önünde kilimler vardı. Odanın öbür ucunda ise yemek ocağı, bulaşık tezgahı vardı. Büyüyecek bir tahta masayla iki tahta sıra ve şöminenin başındaki eski salıncaklı sandalyeden başka eşya yoktu.
''Devlin, sana iyi bir haberim var.'' dedi. ''Ben İrlanda'nın kuzeyinde, aşağı bölgede, tıpkı buna benzeyen bir kulübede büyüdüm. Şöyle güzel bir ateş yakıp rutubeti giderdin mi mesele kalmaz.''
Devlin Gladstone çantayı açtı, bir iki parça giyim eşyasıyla 3-4 kitabı çıkardı. Sonra çantanın kenarında parmağını gezdirip gizli bölmeyi açtı. Çantanın alt bölmesinde duran Walther P-38 tipi silahı, bir Sten tabancayı, susturucusunu ve kara ajanının kullandığı cebe sığacak büyüklükte alıcı ve vericisini çıkardı. 1000 pound tutarında birer pound ve gene 1000 pound tutarında beşer poundluk banknotu vardı. Ayrıca beyaz bir torba göze çarpıyordu. Devlin bunu açmak zahmetine bile katlanmadı.
''Görev için gerekli para.''
''Araçları bununla mı temin edeceksin?''
Evet, bana yardımcı olabilecek kimselerin adreslerini aldım.
Nereden aldın?
Abwehr Genel Merkezi'nde dosyalarda yazılıydı.
Bu kimseleri nereden bulacaksın?
Birmingham'da, hafta sonunda oraya gidip çevreye bir göz atayım diyordum. Bununla ilgili olarak neler bilmem gerekecek?
Giovanna Gray masanın kenarına oturmuş, Devlin'in Sten tabancasının susturucusunu yerine yerleştirmesini merakla izliyordu.
''Epey uzağa gideceksin. Aşağı yukarı 300 millik yolun var.''
''Herhalde 3 galon benzinle fazla uzağa gidemem. Bu sorunu nasıl çözümleyeceğim?''
''Normal fiyatın 3 katını vermeyi göze alırsan, kara borsadan dilediğin kadar yakıt bulabilirsin. Tabii hangi garajlara başvuracağını bilmen şartıyla.'' Serbest kullanılan yakıta kırmızı boya atıyorlar. Böylece polis kara borsa yakıt kullananları kolayca yakalayabiliyor. Ama yakıtı bildiğimiz gaz maskesinden geçirirsen boyayı giderebilirsin.
Devlinston tabancaya kurşun yerleştirdi. İşleyip işlemediğine baktı, sonra tekrar parçaları ayırıp çantanın gizli bölmesine koydu.
''Şu teknoloji gerçekten çok önemli bir bilim.'' dedi. ''Bu silahla yakından ateş ettiğin halde sadece tetiğin şakırtısı duyuluyor. Ha, aklıma gelmişken belirteyim, bu silah da İngiliz malıdır. Hollanda direnme örgütüne gönderilen silahlar gibi yani.''
Devlin bir sigara alıp dudaklarının arasına yerleştirdi.
''Bu yolculuğu yaparken başka nelere dikkat etmem gerekiyor?'' diye sordu.
''Pek fazla bir şey yok. Motosikletinin lambaları karartma kurallarına uygun olmalı. Bu önceden düşünüldüğüne göre senin başına bir iş açılmaz. Yollar, özellikle köyler arasındaki yollar bomboştur. Çoğunun da ortasına beyaz çizgi çekilmiştir. Bu da işine yarar.''
''Polis ya da güvenlik kuvvetlerinden ne haber?''
Joanna Gray boş gözlerle Devlin'e baktı. ''Yo, bunu hiç düşünme. Eğer askeri bölgeye girersen askeri polisini durdurmak isteyebilir. Teknik bakımdan burası hala savunma bölgesi sayılıyor. Fakat bugünlerde kimsenin yasalara falan aldırdığı yok. Polise gelince onlar seni yolda durdurup kimlik kartını görmek isteyebilirler. Ayrıca ana yoldan geçen herhangi bir taşıtı durdurup yakıtını denetlemek hakkına sahipler.''
''Devlin, hepsi bu kadar mı?'' diye sordu.
''Sanırım öyle. Bazı bölgelerde hız kısıtlaması var. O bölgelerden geçerken 20 milden fazla sürat yapamazsın. Tabii hiçbir yerde trafik işareti görmeyeceksin. Fakat yanılmıyorsam bu yazın başında bazı yerlere tabelalar koydular.
Yani görünüşe bakılırsa bir aksilikle karşılaşmayacağım, öyle mi?''
''Hiç kimse beni yoldan çevirmedi. Artık kimse böyle şeylere aldırmıyor.''
Joanna Gray omuzlarını silkti.
''Hiçbir zorluk yok. Bölgesel WVS yardım merkezinde bize eski savunma bölgesi günlerinden kalma bazı izin belgeleri verilmişti. Bunlardan bir tanesi de hastanedeki akrabaları ziyaret etmek için gerekli belgeydi. Sana böyle bir belge verebilirim. Birmingham'da hastanede yatan kardeşini ziyarete gidebilirsin. Bu belge ve ordudan ihracını belirleyen belgeler sana yeter. Bugünlerde herkes kahramanlara anlayışlı davranmak istiyor.''
Devlin sırıttı. ''Sana bir şey söyleyeyim mi Bayan Gray? Galiba gayet iyi anlaşacağız.''
Bulaşık yalağının altındaki dolabı açtı. Elinde paslanmış bir çekiç ve çiviyle geri döndü. ''İşte aradığımı buldum.'' dedi.
''Ne yapacaksın bunları?''
Devlin şöminenin içine girdi. Bacanın görünmeyen bir yerine çiviyi mıhladı. Sonra da Walter tipi silahını buraya astı. ''Her ihtimale karşı elimin altında silah bulunmasını isterim. Şimdi birlikte çevreyi dolaşalım, bakalım daha görülecek neler var.''
Evin hemen yakınında bir samanlık vardı. Yer yer yıkılmış, harap olmuştu ama işe yarayabilirdi. Bataklığın hemen kenarında bir samanlık daha vardı. Taş yapının duvarları rutubetten yosunla kaplanmıştı. Devlin büyük kapının bir kanadını güçlükle açtı. İçerisi soğuk ve ıslaktı. Yıllardan beri de kullanılmadığı bir bakışta anlaşılıyordu.
''Devlin, bak, burası çok işe yarayacak.'' dedi. ''Bizim ihtiyar Sir Willoughby işlerimize burnunu sokmak istese bile buraya kadar geleceğini sanmam.''
Joanna Gray, ''Onun işleri başından aşkın.'' dedi. ''Bölgenin işleri, bölgesel muhafız birliğinin yönetimi ve daha bir sürü işi var. Adam böyle şeyleri hala ciddiye alıyor. Gerçekten başka şeylerle ilgilenmeye vakti yok.''
''Ama sana gelince iş değişiyor. İhtiyar kurt hala seninle ilgilenmeye vakit ayırabiliyor.''
Joanna Gray gülümsedi. ''Evet, bu çok doğru.'' Yaşlı kadın Devlin'in koluna girdi. ''Şimdi sana paraşütçülerin inecekleri yeri göstereyim.''
Dar patikadan yürümeye başladılar. Yolun iki yanı bataklıktı. Yağmur da rüzgar da şiddetini arttırmıştı. Bir alay yaban kazı sisin içinde bombardımana giden uçakları andırarak göğe havalandılar. Çam ağaçlarının bulunduğu yöreye geldiler. Kumla doldurulmuş tank tuzakları ve "mayınlara dikkat edin" kelimeleri yazılı levhalar Devlin'e hiç de yabancı gelmemişti. Joanna Gray bir taş alıp kumlara doğru attı. Patch hemen fırladı, tel örgüden atlayıp taşın düştüğü yere gitti.
''Devlin, emin misin?'' diye sordu.
''Eminim.''
Devlin gülümsedi. ''Eğer bir aksilikle karşılaşırsak benim Katolik olduğumu unutma.''
''Katoliklerin hepsi burada yatıyor. Senin de gerektiği gibi gömülmeni sağlarım, korkma.''
Devlin tel örgünün öbür tarafına geçti. Kumsalın kenarında biraz durdu, sonra ileriye doğru yürümeye başladı. Tekrar durdu ve bu kez koşmaya başladı. Sular yeni çekildiği için kumlar ıslaktı ve bu yüzden Devlin'in ayak izleri kalmıştı. İrlandalı geri döndü, gene koşa koşa tel örgünün yanına geldi. Çok neşeli görünüyordu. Bir kolunu Joanna Gray'in boynuna doladı. ''Haklıymışsın, başından beri haklıymışsın.'' dedi. ''Bu iş başarıyla yürüyecek, göreceksin.'' Devlin döndü, sisle kaplı kıyıyı dalgın dalgın süzdü. ''Çok güzel, bütün bunlardan ayrılıp gitmek herhalde senin için çok üzücü olacak.'' dedi.
''Bunları bırakıp gitmek mi?''
Joanna boş gözlerle erkeğe baktı.
''Ne demek istiyorsun?''
''Burada kalamazsın ki. Yani iş bittikten sonra demek istedim. Herhalde sen de bunun farkındasın değil mi?''
Joanna Gray sanki son kez bakıyormuş gibi dalgın dalgın karşıyı seyretti.
''Garip değil mi? Buralardan ayrılmak zorunda kalacağını hiç düşünmemişti.
Denizden doğru esen rüzgarla birlikte yağmur da şiddetini arttırınca yaşlı kadın birden ürperdi.''
Max Ruddle o akşam saat 8:20 kala Tirpitz Ufer'deki bürosunda yeterince çalıştığını düşünerek masasından kalkmıştı. Britanya'dan döndüğünden beri kendini pek iyi hissetmiyordu. Onu muayene eden doktor da durumunu görünce dehşete düşmüştü.
''Eğer böyle giderseniz kendinizi öldüreceksiniz Sayın Albay'' demişti doktor. ''Bunu kesinlikle söyleyebilirim.''
Ruddle doktorun ücretini ödemiş, verdiği hapları almıştı. 3 tüp hap vermişti doktor. Şansı yaver giderse bu ilaçlar onu bir süre daha yaşatacaktı. Ordu doktorlarına yakayı kaptırmadığı sürece yaşama şansı var demekti. Ama doktorlar onu bir kez daha muayene ederlerse işi bitecekti. Ruddle daha neye uğradığını anlayamadan üniformasını çıkarıp sivil elbise giymek zorunda kalacaktı. Albay Ruddle masasının gözlerinden birini açıp hap şişelerinden birini aldı. İki hapı birden ağzına attı. Bunlar sözüm ona ağrısını dindirmeye yarayacaktı. Ama Ruddle her ihtimale karşı hapların arkasından yarım bardakla konyak içti. Bu sırada kapı vuruldu ve Hofer içeri girdi. Adamın her zaman sakin görünen yüzünden sevinç akıyordu. Gözleri de heyecandan parlıyordu. Ruddle sordu, ''Ne var Carl, ne oldu söylesene?''
Hofer elindeki pelür kağıdını albaya uzattı.
''Haber az önce geldi sayın albayım. Starling'den, Kumru'dan, yani Bayan Gray'den haber geldi. Devlin sağ salim yerine varmış. Şimdi Bayan Gray'in yanındaymış.''
Ruddle önündeki şifre kağıdına garip bir şaşkınlık içinde baka kaldı.
''Tanrım, Devlin!'' diye mırıldandı. ''Sen bu işi başardın. Oldu bu iş.''
Albayın içi rahatlamıştı. Masasının alt gözünü açtı, bir bardak daha çıkardı.
''Carl, bunu mutlaka bir içkiyle kutlamamız gerek.''
Ruddle büyük bir sevinç içinde ayağa kalktı. Yıllardan beri, yani 1940 yazında adamlarıyla birlikte Fransa kıyılarına ulaştığı o unutulmaz günden beri böylesine sevinçli ve heyecanlı olduğunu hatırlamıyordu. Bardağını kaldırdı Hofer'e.
''Haydi kaldır kadehini Carl. Lyme Devlin'in onuruna ve yaşasın Cumhuriyet.''
13. ayının sonu. Sayfa 188.